Yeşil Podcast başlıyor.
Merhabalar sayın dinleyiciler. Bugün Uluslararası Dayanışma Programı kapsamında yürüttüğümüz Eko Kocaeli Geleceği Yeşert projemizin ilk etkinliği olan podcast serimizin birinci bölümünü sizlere sunuyoruz. Ben Sude Sevim Gülgör. Bugünkü konumuz sürdürülebilirlik ve konuğumuz Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyeni Sayın Doçent Doktor Aysel Çetinkaya. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtalım. Sizi kişisel olarak sürdürülebilirlik, çevre ve sürdürülebilirlik iletişimi konularında çalışmaya iten ana motivasyon neydi?
Aslında beni sürdürülebilirlik ve çevre konularına yönelten temel motivasyon, iletişimin sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda algı ve davranış değişikliği yaratmak için güçlü bir araç olmasıdır. Biz iletişimciler toplumsal dönüşümün kalbinde yer alıyoruz. Çünkü insanların bir konuyu nasıl gördüğü, nasıl konuştuğu ve nasıl hissettiği o konudaki eylemleri doğrudan etkiliyor. Sürdürülebilirlik artık sadece çevre mühendislerinin ya da politika yapıcıların değil, tüm kurumların, markaların ve bireylerin gündeminde. Bu yüzden sürdürülebilirlik iletişimi hem doğru bilgiyi yaymak hem de bu bilgiyi insanların günlük yaşam pratiklerine ve kurumsal stratejilerine dönüştürmek açısından çok önemli. Benim için bu alan bilimin topluma ulaşmasını, çevresel farkındalığın davranışa dönüşmesini ve kurumların sorumluluklarını yalnızca raporlarda değil, iletişimlerinde de samimi bir biçimde yansıtmalarını sağlamakla ilgili. Kısacası benim de çalışma alanım olan sürdürülebilirlik iletişimi, bilginin toplumsal faydaya dönüşmesinde en önemli köprü.
Sürdürülebilirlik kelimesini artık her yerde duyuyoruz. Sizin uzmanlık pencerenizden bakınca bu kavramın toplum tarafından en çok yanlış anlaşılan ve göz ardı edilen yönü nedir?
Aslında evet, sürdürülebilirlik kelimesini artık o kadar sık duyuyoruz ki bazen anlamı biraz kayboluyor. Benim gözlemim şu: toplumda çoğu zaman sadece çevreyle, yani geri dönüşüm ya da karbon salınımıyla sınırlandırılıyor. Oysa sürdürülebilirlik bundan çok daha geniş bir şey. Sosyal adalet, ekonomik denge, etik sorumluluk gibi boyutları da var. Gazetecilik ve iletişim geçmişim bana hep şunu gösterdi: bir konunun toplumda nasıl konuşulduğu, insanların onu nasıl anladığını da belirliyor. Eğer sürdürülebilirliği sadece moda bir kavram gibi anlatırsak, davranış değişimi yaratmıyoruz. O yüzden ben iletişimi bu kavramın özüyle, yani süreklilik, samimiyet ve toplumsal fayda ile buluşturan bir araç olarak görüyorum. Kısacası mesele sadece doğayı korumak değil, düşünce sistemimizi de dönüştürmek.
Kocaeli, Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Bu yoğun endüstriyel kimlik, bölgenin sürdürülebilirlik hedefleri açısından ne gibi özgün zorluklar ve belki de fırsatlar yaratıyor?
Sizin de dediğiniz gibi, Kocaeli aslında Türkiye'nin üretim kalbi. Sanayi yoğunluğu gerçekten yüksek ama bu durum sadece zorluk değil, aynı zamanda büyük fırsatları da içeriyor. Çünkü bu kadar güçlü bir üretim altyapısına sahip bir kentte sürdürülebilir dönüşüm yapıldığında etkisi de çok büyük oluyor. Tabii ki zorluklar var. Enerji tüketimi, atık yönetimi, su kaynakları üzerindeki baskı. Ama aynı zamanda burada yenilikçi çözümler geliştirmek için muazzam bir potansiyel de var. Üniversiteler, yerel yönetimler ve sanayi birlikte çalıştığında karbon azaltımı, yeşil teknoloji, döngüsel ekonomi gibi konularda örnek modeller yaratabiliriz. Ben Kocaeli'yi bu anlamda bir laboratuvar şehir gibi görüyorum. Eğer bu dönüşümü burada başarabilirsek, Türkiye'nin diğer sanayi bölgeleri için de bir yol haritası oluşturabiliriz. Yani mesele sadece üretmek değil, nasıl ürettiğimiz meselesi, sürdürülebilirlik gündeme geldiğinde nasıl tükettiğimiz de bir mesele haline geliyor.
Podcast'imizi dinleyen Kocaeli'deki bir gence, bölgemiz için en acil çevresel sorun budur deseniz, bu sorun ne olurdu ve neden?
Kocaeli için en önemli, en dikkat çekici çevresel sorun bence hava ve su kalitesi. Çünkü sanayi, ulaşım ve nüfus yoğunluğu birleştiğinde bu iki unsur doğrudan halk sağlığını da etkiliyor. Kocaeli Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada ilk sırada yer alıyor. Bunun nedeni elbette Kocaeli'nin bir sanayi şehri olması. 2024 yılı verilerine baktığımızda Türkiye araç üretiminin %44'ü Kocaeli'de karşılanıyor. Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı %27, metal sanayisinin ise %19. Türkiye'nin en büyük 500 firmasının 80'i Kocaeli'de faaliyet sürdürüyor. Ve yine Türkiye'deki 81 il arasında yabancı sermayeli firmaların sayısı da Kocaeli'de ilk sırada. Ancak bu da tabii ki partikül maddelerin ve azot dioksit seviyesinin belirli dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün üstüne çıkmasına neden oluyor. Bir de tabii ki su tarafı var. İzmit Körfezi ve yeraltı suları üzerindeki baskı giderek artıyor. Sanayi kaynaklı deşarjlar ve kentleşme baskısı hem su kalitesini hem de ekosistem dengesini tehdit ediyor. Aslında mesele sadece çevresel değil, iletişimsel bir sorunda. Çünkü bu veriler genellikle raporlarda sınırlı kalıyor, kamuoyuna yeterince bilgi verilmiyor. Ben iletişimci gözüyle şunu önemsiyorum. Gençler bu noktada köprü rolü üstleniyor. Ölçülen verileri, görülen değişimleri yani bilimi topluma anlatan kişiler olabilirler. Böylece sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil, herkesin gündelik yaşamına da dokunan bir farkındalık haline gelebilir.
Kocaeli özelinde yürütülen, sizi heyecanlandıran, işte bu doğru bir adım dediğiniz yerel bir sürdürülebilirlik projesi veya iyi bir uygulama örneği paylaşabilir misiniz?
Elbette yerel yönetimler tarafından yürütülen çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlu çok fazla proje var. Kocaeli'nde beni en çok heyecanlandıran projelerden biri kesinlikle İzmit Körfezi dip çamuru temizleme ve rehabilitasyon projesi. Çünkü bu proje yıllardır konuşulan ama ilk kez bu ölçekte uygulamaya geçirilen bir çevre girişimi. Körfezin dibinde biriken milyonlarca ton çamur, oksijen seviyesini düşürerek ekosistemi neredeyse nefessiz bırakmıştı. Şimdi bu çamurun kontrollü bir şekilde çıkarılıp arıtılması, deniz yaşamının yeniden canlanması anlamına geliyor. Bu proje sadece teknik bir temizlik çalışması değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik iletişimi açısından da çok değerli bir örnek. Çünkü insanlar uzun yıllar boyunca körfez kirlendi, artık geri döndürülemez diye düşünüyordu. Ama şimdi bilimsel verilerle, çevre mühendisleriyle, yerel yönetimlerin ortak çabasıyla geri dönüşümün mümkün hale geldiğini görüyoruz. Bence bu topluma umut veren bir mesaj. Doğru işbirliği ve bilimsel yaklaşım olursa doğada kendini yenileyebilir.
Bu konuda gençlere ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştiniz. Gençlerin bu sürece katılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kocaeli'deki bir lise veya üniversite öğrencisi hem global iklim kriziyle mücadelede hem de yerel çevreyi korumada nasıl bir fark yaratabilir?
Ben gençlerin bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bugünün lise ve üniversite öğrencileri hem bilgiye hem en hızlı ulaşabilen hem de bu bilgiyi paylaşma gücüne sahip bir kuşak. Kocaeli'nde çok güçlü bir genç nüfus var. Durum böyle olunca ortaya müthiş bir fark yaratma potansiyeli de çıkıyor. Bir lise öğrencisi okulunda enerji veya su tüketimini ölçüp küçük bir rapor hazırlayabilir ya da bir üniversite kulübü kampüste atık ayrıştırma veya karbon ayak izi farkındalığı yaratabilir. Yani büyük bir projeye gerek yok. Önemli olan küçük ama sürekli adımlar atmak. Gençlerin sesi, yerel düzeyde değişimi başlatan en önemli iletişim aracı da olabilir. Onların her paylaşımı, her farkındalık etkinliği aslında sürdürülebilir bir kültürün inşasını da içeriyor.
Peki teoriden pratiğe geçelim. Örneğin sıfır atık, su tasarrufu, enerji verimliliği konusunda hem bireylerin hem de yerel işletmelerin atması gereken en acil ilk 3 adım sizce nedir?
Artık hepimizin yapabileceği küçük ama etkili adımlar var. Öncelikle birey tarafında konuşacak olursak ilk adım ölçmek. Çünkü ölçemediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Su, enerji, atık miktarımızı basit araçlarla takip etmek bile farkındalığımızı arttırabiliyor. İkinci adım tüketimi azaltmak. Mesela musluklara takılan basit bir aparat, yani perlatör, suyun içine hava karıştırarak hem basıncı koruyor hem de %50'ye varan su tasarrufu sağlıyor. Bu bireysel sürdürülebilirliğin en önemli örneklerinden bir tanesi. Evdeki cihazlardan kıyafete kadar bilinçli tüketim sürdürülebilir yaşamın da temelini oluşturuyor. Üçüncü adım ise paylaşmak ve yaymak. Yani bireysel olarak yaptığımız küçük davranışları çevremizle paylaşabiliriz. Çünkü iletişim bu noktada da davranış değişikliği yaratmada en önemli anahtar. Yerel işletmeler içinse bu üç adım birazcık daha kurumsal bir hedef haline geliyor tabii. Kaynak envanteri çıkarmak, verimlilik yatırımlarına yönelmek ve elde ettikleri sonuçları şeffaf biçimde topluma anlatmak, bu üçlü hem çevresel hem itibarsal sürdürülebilirliği de birlikte getiriyor.
Kocaeli'nin yeşil geleceğine dair kişisel umudunuz veya vizyonunuz nedir? 10 yıl sonra Kocaeli'yi nerede görmek istersiniz?
Ben Kocaeli'nin geleceğini sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal açıdan da sürdürülebilir bir şehir olarak hayal ediyorum. Yani üretimin devam ettiği ama üretim biçimlerinin doğayla uyumlu hale geldiği, aynı zamanda yaşam kalitesinin de yükseldiği bir Kocaeli. Artık sadece ne kadar ürettiğimiz değil, nasıl yaşadığımız da önemli. 10 yıl sonra Kocaeli'yi karbon nötr hedeflerine yaklaşmış, atığı enerjiye dönüştüren, su döngüsünü koruyan bir kent olarak görmek istiyorum. Ancak bununla birlikte herkesin kültür ve sanata erişebildiği, gençlerin spora, bilime ve gönüllülüğe katıldığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği bir şehir hayal ediyorum. Çünkü sürdürülebilirlik sadece doğayı değil, toplumu da iyileştirmekle ilgili. Ve en önemlisi, bu dönüşümün merkezinde teknoloji değil, elbette insanlar var. Eğer bu kentteki gençler, akademi, sanayi ve yerel yönetimler birlikte hareket ederse, Kocaeli'yi gerçekten Türkiye'nin sürdürülebilirlik laboratuvarına dönüştürebiliriz. Kısacası gökyüzü mavi, ekonomisi adil, kültürü canlı bir Kocaeli bence artık bir hayal değil, doğru iletişimle mümkün.
Sanayi tesislerinin çevresel etkilerini minimize etmek için teknolojik olarak hangi noktadayız? Kocaeli'deki sanayiciler yeşil dönüşüm konusunda bilimin ne kadar gerisinde veya ilerisinde?
Kocaeli'deki sanayi aslında teknolojik olarak ciddi bir sürecin içine girmiş durumda uzun süredir. Birçok büyük tesis artık karbon ayak izini izleyebilen dijital sistemlere, enerji verimliliği ölçüm altyapılarına ve atık ısı geri kazanım teknolojilerine geçti. Özellikle organize sanayi bölgesinde yeşil dönüşüm kavramı artık sadece bir çevre projesi değil, rekabet avantajı haline de geldi. Ama tabii tablo tamamen mükemmel değil. Bilimsel olarak mümkün olanla uygulamada yapılan arasında hala bir mesafe var. Örneğin temiz üretim teknolojileri, karbon yakalama sistemleri ya da döngüsel ekonomi modelleri hala yaygınlaşma aşamasında. Bazı firmalar bilimin önünde gidiyor, bazıları ise maalesef gerisinden geliyor. Ben burada yine iletişim kurmanın çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknolojiye yatırım kadar o dönüşümün hikayesini anlatmak, paydaşlarla şeffaf biçimde paylaşmak da sürdürülebilirliğin bir parçası. Kocaeli'nin farkı da burada, bilimle üretim, üretimle iletişim arasındaki köprüyü kurabilme potansiyeline sahip bir şehir.
Akademik bilginin toplum ve politika yapıcılar tarafından eyleme dönüştürülmesinde bir engel görüyor musunuz? Bilgiyi laboratuvardan sokağa nasıl daha hızlı indirebiliriz?
Evet, bence en büyük engel bilginin üretilmesiyle toplumla paylaşılması arasındaki o iletişim boşluğu. Akademide gerçekten çok değerli araştırmalar yapılıyor ama bu bilgi çoğu zaman laboratuvarlarda, raporlarda ya da akademik makalelerde kalıyor. Oysa bilgi ancak paylaşıldığında anlam kazanıyor. İşte burada bilim iletişimi ve bilim gazeteciliği devreye giriyor. Bilim insanlarının diliyle toplumun dili arasında bir çeviri gerekiyor. Bu çeviri de bizim alanımızın işi. Bilim iletişimi ofisleri bu açıdan çok kıymetli. Biz YÖK bu konuda aktif bir yapı kurdu. Tüm üniversitelerde artık bilim iletişimi ofisleri var. Amaç sadece bilimi anlatmak değil, toplumu bu sürecin bir parçası haline getirmek. Ben bilginin laboratuvardan sokağa inmesinin en etkili yolunun hikayeleştirme ve güvenilir iletişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bilgiye değil, anlamlandırdıkları hikayelere tepki verir. Eğer bilimi sade, anlaşılır ve yaşamla bağ kuran bir şekilde anlatabilirsek, o bilgi karar vericiden vatandaşa, herkesin davranışına dokunabilir.
Yerel yönetimler sürdürülebilirlik konusunda sanayi kuruluşlarıyla nasıl bir işbirliği yapıyor? Onları denetleme ve teşvik etme mekanizmaların yeterli mi?
Aslında Kocaeli bu konuda Türkiye'deki en aktif şehirlerden biri. Yerel yönetimler, özellikle de büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri, sanayi kuruluşlarıyla çevre yönetimi, enerji verimliliği ve atık azaltımı konularında çeşitli ortak projeler yürütüyor. Mesela çevre izleme sistemleriyle sanayi tesislerinin emisyon verilerini düzenli olarak takip ediyorlar. Hatta bu veriler kamuya açık bir hale getirilmeye de başlandı. Bu hem denetim hem de şeffaflık açısından çok önemli bir adım. Yeşil bina sertifikası gibi yapılandırmalarda sanayi ölçeğinde benzeri yeşil üretim, enerji tasarrufu, karbon yönetimi standartlarının benimsenmesi bekleniyor. Bu da sanayi kuruluşlarına yenilenebilir enerji, enerji verimliliği yatırımı, kaynak kullanımının azaltılması, atık yönetimi gibi alanlarda yatırım yapmaları için dolaylı bir teşvik yaratıyor. Atık toplama ve ödüllendirme mekanizmaları özellikle eğitim ve sivil toplum düzeyinde toplumsal davranış değişimi yaratmayı hedefliyor. Sanayi ölçeğinde benzer olarak yeşil ödül, sürdürülebilirlik etiketleri, çevre dostu marka, patent avantajı gibi modeller geliştirilebilir. Bu tür teşviklerin güçlü yanı sadece zorunluluk değil, pozitif motivasyon ve görünür başarı sağlanması anlamına da geliyor. Bu durumda sanayi kuruluşları için çevreye duyarlı olmak stratejik bir avantaj haline gelebiliyor.
Podcast'imizin sonuna yaklaşırken serimizin Sürdürülebilir Yaşam Tüyoları adında bir köşesi var. Dinleyicilerimizin yarından itibaren hemen uygulayabileceği, etkisi yüksek, somut bir yapılacaklar listesi için sizden bir veya iki tüyo alabilir miyiz?
Elbette. En başında akıllı priz kullanımı geliyor. Cihazlar stand-by konumdayken bile enerji harcıyor. Akıllı prizlerle bu kaybı önlemek %10-15 düzeyinde enerji tasarrufu sağlıyor. Evde kullanmadığınız cihazları fişten çekmek ya da akıllı prizle otomatik kapatmak hem enerji tasarrufu hem de karbon salınımını azaltmak için önemli bir adım. İkincisi, soğuk suyla çamaşır yıkamak. Çamaşır makinesinin enerji tüketiminin %80'i suyu ısıtmaktan kaynaklanıyor. Sıcak yerine 30 derecede yıkamak ciddi bir enerji kazanımı sağlayabilir. Makinemizi 30 derecede çalıştırmak hem kıyafetlerin ömrünü uzatıyor hem de enerji tüketimini yarıya indirebiliyor. Yine başka bir adım, musluktaki sızıntı kontrolü. Günde bir damla sızıntı yılda 5 ton su kaybına yol açabiliyor. Bir musluk sızıntısını fark edip onarmak, yılda bir ailenin aylarca kullanacağı suyu da kurtarmak demek. Bir başka adım ise LED ampul dönüşümü. Halojen yerine LED kullanımı %75'e varan bir enerji tasarrufu sağlıyor. Tüm ampulleri LED'e çevirmek, tek bir evde yılda ortalama 150 kilogram karbon salınımını da önlüyor. Yine 30-60-90 planını ifade edebiliriz. İlk 30 günde alışkanlık kazanıyoruz. 60 günde etkisini görüyoruz. 30 günde sistemleştiriyoruz. Mesela haftada 2 gün arabasız rota denenebilir. Gençler, yetişkinleri sabah işe gidişte paylaşımlı ulaşım veya toplu taşıma önerisi de yapabilirler. Toplu taşıma kullanımı da bu açıdan çevremize verdiğimiz zararı azaltmada önemli bir adım olarak
görülebiliyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Evet sayın dinleyiciler, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha yeşil bir gelecek için sağlıkla kalın.
Yeşil Podcast sona erdi.